Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği. Altı nokta kayıt stüdyosu da seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 28 Ocak 2010. Okuyan Müberra Ellaltıoğlu. 1. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi memurun sicil dosyasında muhafaza edilmelidir? 2008. A. Memurun aldığı takdirnameler. B. Memurun görevden uzaklaştırılmasına ilişkin belgeler. C. Memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak. D. Memur hakkında müfettişler tarafından verilen denetleme raporları. Doğru yanıt D seçeneğidir. 2. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi memurun sicil dosyasında muhafaza edilemez? 2008. A. Valilerce verilen takdirnameler. B. Sicil amirlerince düzenlenen gizli sicil amirleri. C. Müfettişler tarafından verilen denetleme raporları. D. Vali ve kaymakamlarca düzenlenen ek sicil raporları. Doğru yanıt A seçeneğidir. 3. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine göre devlet memurlarının sicil dosyalarında hangi evrak bulunmaz? 2006. A. Askerlik durumu. B. Gizli sicil raporları. C. Mal beyannameleri. D. Müfettiş denetleme raporları. Doğru yanıt A seçeneğidir. 4. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine göre 31 Aralık günü tatile rastladığı takdirde sicil raporlarının muhafaza ile görevli makamlara teslim edilme süresi ne zamandır? 2008. A. Tatilden önceki gündür. B. Tatilden sonraki çalışma günü mesai saati sonudur. C. Tatilde olsa 31 Aralık günü verilmesi zorunludur. D. 31 Aralık tarihine kadar teslim edilmediği takdirde ilgililer hakkında idari soruşturma açılır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 5. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık sürenin hesabına dahil edilemez? 2008. A. Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri. B. Sicil amirinin yanında çalışırken alınan yıllık izinler. C. Sicil amirinin yanında çalışırken zorunlu nedenlerden dolayı alınan ve 3 ayı geçmeyen aylıksız izinler. D. Sicil amirinin yanında çalışırken kullanılan doktor veya sağlık kurulu raporuna dayalı hastalık izinleri. Doğru yanıt C seçeneğidir. 6. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine göre 3 sicil amiri bulunan memurlar hakkında sicil notu verecek amirlerden ikisinin bulunmaması halinde hangi amirlerin notuna itibar edilir? 2008. A. Mevcut sicil amirinin. B. İkinci sicil amirinin. C. Üçüncü sicil amirinin. D. Üçüncü sicil amirinin. Doğru yanıt A seçeneğidir. 7. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine göre hizmet içi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve memur hakkında sicil raporu doldurma imkanlarının bulunması halinde aşağıdakilerden hangisi esas alınır? 2006. A. Bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok 2 yılın sicil notlarının ortalaması. B. Bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en yüksek 3 yılın sicil notunun ortalaması. C. Bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok 3 yılın sicil notlarının ortalaması. D. Bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en yüksek ve en düşük sicil notlarının ortalaması. Doğru yanıt C seçeneğidir. 8. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine göre 1. ve 2. sicil amirlerinde yapılan değerlendirmelerin memurun sicilinin olumlu veya olumsuz olmasına tesir etmesi veya ortalama sicil notu aralarında 10 veya daha fazla fark olması halinde ne yapılır? 1999. A. 1. sicil amirinin değerlendirmesi esas alınır. B. Varsa 3. sicil amirinin kanaatine müracaat edilir ve 3. sicil amirinin değerlendirmesi esas alınır. C. 2. sicil amirinin değerlendirmesi esas alınır. D. 3 sicil amirinin de yeniden değerlendirme yapması istenir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 9. Devlet memurları kanununa göre olumsuz sicil raporlarına karşı hangi makama ne kadar sürede itiraz edilebilir? 2006. A. Atamaya yetkili amir 1 ay. B. Birinci sicil amiri 15 gün. C. Bakan 7 gün. D. İdari yargı 60 gün. Doğru yanıt A seçeneğidir. 10. 2 yıl üst üste olumsuz sicil alan devlet memurlarına aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? 2008. A. Emekliye sevk edilir. B. Görevle ilişiği kesilir. C. Geçici görevlendirilir. D. Başka sicil amirinin emrine atanır. Doğru yanıt D seçeneğidir. 11. Devlet memurları sicil yönetmeliğine göre memurların sicilleri ile ilgili her türlü yazışma, evrak ve belgenin sevkinde kullanılan zarfların üzerinde aşağıdaki işaretlerden hangisinin bulunması zorunludur? 2008. A. Hizmete özel. B. Kişiye özel. C. Gizli ve kişiye özel. D. Gizli ve hizmete özel. Doğru yanıt C seçeneğidir. Devlet memurları sicil amirleri yönetmeliği. Çıkmış soru yok. Disiplin kuralları ve disiplin amirleri hakkında yönetmelik. Çıkmış soru yok. Milli Eğitim Bakanlığı disiplin amirleri yönetmeliği. Çıkmış soru yok. Milli Eğitim Bakanlığı aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik. Çıkmış soru yok. Aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin genel yönetmelik. Çıkmış soru yok. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu. 1. Vakıfların idare organlarında görev alanlar. 2. Kamu yararına sayılan dernek yönetici ve denetçiler. 3. Gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri. 4. Türk Hava Kurumu'nun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri. 1. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangileri mal bildiriminde bulunmak zorundadır? 2009. A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 1, 2, 4. D. 1, 2, 3, 4. Doğru yanıt D seçeneğidir. 2. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi mal bildiriminde bulunmaz? 2007. A. Gazetelerin fıkra yazarları. B. Yeminli mali müşavirler. C. İşçi niteliği taşıyan kamu görevlileri. D. Kamu yararına sayılan dernek yöneticileri. Doğru yanıt C seçeneğidir. 3. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na göre hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? 2009. A. Bakanlar Kurulu. B. Maliye Bakanlığı. C. Devlet Personel Başkanlığı. D. Kamu Görevlileri Etik Kurulu. Doğru yanıt B seçeneğidir. 4. Kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? 2007. A. Kendilerine ait taşınmaz malları. B. Ana babalarına ait taşınmaz malları. C. Velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınmaz malları. D. Eşlerine ait taşınmaz malları. Doğru yanıt B seçeneğidir. 5. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na göre mal bildiriminin verilme zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 2009. A. Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda 3 ay içinde verilmesi zorunludur. B. Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda atamayı izleyen 2 ay içinde verilmesi zorunludur. C. Görevin sona ermesi halinde ayrılma tarihini izleyen 15 gün içinde verilmesi zorunludur. D. Bu kanun kapsamındaki göreve atanmada göreve giriş için gerekli belgelerle verilmesi zorunludur. Doğru yanıt D seçeneğidir. 6. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununa göre mal bildiriminde bulunma zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2007. A. Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda atamayı izleyen bir ay içinde verilmesi zorunludur. B. Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde verilmesi zorunludur. C. Görevin sona ermesi halinde ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde verilmesi zorunludur. D. Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen bir ay içinde verilmesi zorunludur. Doğru yanıt D seçeneğidir. 7. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununa göre mal varlığında önemli bir değişiklik olan okul müdürünün en fazla kaç ay içerisinde mal bildiriminde bulunması gerekir? 2006. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Doğru yanıt A seçeneğidir. 8. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununa göre mal bildiriminde bulunması gerekenler, sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda en geç aşağıdaki aylardan hangisinin sonuna kadar bildirimlerini yenilerler? 2007. A. Ocak B. Şubat C. Mart D. Nisan Doğru yanıt B seçeneğidir. 9. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununa göre mal bildirimlerinin verileceği merciler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2009. A. Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için Adalet Bakanlığı. B. İl Genel Meclisi üyeleri için valiler, belediye meclis üyeleri için belediye başkanları. C. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam ve merci. D. Kooperatif ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar. Doğru yanıt A seçeneğidir. 10. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununa göre, Türkiye Kızılay Derneği Şube Başkanlarının mal bildiriminde bulunacağı merci aşağıdakilerden hangisidir? 2007 A. Kızılay Derneği Genel Başkanı B. Bulundukları İl Valilikleri C. Maliye Bakanlığı D. Sayıştay Doğru yanıt B seçeneğidir. 11. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununa göre mal bildiriminin bulunacağı makamlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2006. A. Belediye meclisi üyeleri belediye başkanlarına B. İl genel meclisi üyeleri valilere C. Noterler İçişleri Bakanlığı'na D. Mal bildirimi son merciler için kendi kuruluşlarının özlük işleriyle ilgili makam veya merci. Doğru yanıt C seçeneğidir. 12. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununa göre belediye meclis üyeleri mal bildirimini nereye verirler? 2006. A. Valiye, B. Özel idareye, C. Belediye Başkanı'na, D. İçişleri Bakanlığı'na. Doğru yanıt C seçeneğidir. 13. Aşağıdakilerden hangisi 3628 sayılı kanunda yazılı suçlardan değildir? 2007. A. Haksız mal edinme. B. Mal bildiriminde bulunmama. C. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma. D. Görevi kötüye kullanma. Doğru yanıt D seçeneğidir. 14. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununa göre aşağıdaki suçlardan hangisiyle cezalandırılanlara müebbet kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası hükmolunmaz? 2008. A. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak. B. Haksız mal edinmek. C. Haksız edinilen malı kaçırmak. D. Haksız edinilen malı gizlemek. Doğru yanıt D seçeneğidir. 15. Aşağıdaki suçlardan hangisi 628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu kapsamında soruşturmaya tabidir? 2008. A. Zimmet, ihtilas, irtikap. B. Kamu görevinin terki ve yapılanmaması. C. Evrakta sahtecilik. D. Görevi kötüye kullanma. Doğru yanıt A seçeneğidir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu. 1. Bir ilçenin bir ilden ayrılarak başka bir ile bağlanması aşağıdakilerden hangisiyle olur? 2007. A. Bakanlar Kurulu kararı ile. B. İçişleri Bakanı'nın onayı ile. C. Kanun ile. D. TÜZİK ile. Doğru yanıt C seçeneğidir. 2. İl İdaresi Kanunu'na göre il ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi hangi şekilde olur? 2008. A. Kanun ile. B. Başbakanlığın kararı ile. C. İçişleri Bakanı'nın tasvibi ile. D. İçişleri Bakanlığı'nın kararı ve Cumhurbaşkanı'nın tasdiki ile. Doğru yanıt A seçeneğidir. 3. İl İdaresi Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisini valinin denetleme yetkisi yoktur? 2007. A. Adli daireler. B. Mal müdürlüğü. C. İl Emniyet Müdürlüğü. D. Belediyeler. Doğru yanıt A seçeneğidir. 4. Valiler aşağıdakilerden hangisinin ikinci sicil amiridir? 2006. A. Kaymakam. B. Vali muavini. C. İlköğretim müfettişleri başkanı. D. İl İdare Şube başkanları. Doğru yanıt C seçeneğidir. 5. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre kaymakamların hukuki durumları ve yetkileri ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? 2009. A. Kaymakamlarca re'sen verilen cezalar kesindir. B. Kaymakam ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde 8 güne kadar izin verilebilir. C. Kaymakam ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk, kuvvet ve teşkilatının amiridir. D. Kaymakam, ilçenin idare şube başkanlarıyla ikinci derecedeki memurlarına, genel ve özel kolluk amir ve memurlarına memurin kanunundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını verir ve uygular. Doğru yanıt D seçeneğidir. 6. İl İdaresi Kanunu'na göre kaymakam, ilçenin idare şube başkanlarıyla ikinci derecedeki memurlarına, genel ve özel kolluk amir ve memurlarına savunmasını aldıktan sonra disiplin cezası verebilir. Buna göre cezalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2008. A. Aylıktan kesme cezası verir. B. Re'sen verdiği cezalar kesindir. C. Cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer. D. Uyarma, kınama cezaları verir ve uygular. Doğru yanıt A seçeneğidir. 7. Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın görevlerinden biri değildir? 2008. A. Askeri alanda düzenleyici işlemler yapmak. B. İlçede kamu düzeninin korunmasını sağlamak. C. ani ve olağanüstü hallerin cereyanında en yakın askeri birlikten yardım istemek, D. Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının yayınlanmasını, ilanını sağlamak. Doğru yanıt A seçeneğidir. 8. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre İl İdare Kurulu'nda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 2009. A. Tarım Müdürü, B. Sağlık Müdürü, C. Emniyet Müdürü, D. Hukuk İşleri Müdürü. Doğru yanıt C seçeneğidir. 9. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden biri değildir? 2008. A. Kasaba, B. Bucak, C. İl Genel Meclisi, D. Belediye. Doğru yanıt B seçeneğidir. 10. Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğe sahip değildir? 2007. A. İl Özel İdaresi, B. Belediye, C. Köy, D. Üniversite. Doğru yanıt D seçeneğidir. 11. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin sakıncalarından biri değildir? 2007. A. Ülke bütünlüğünün ve milli birliğin sarsılma tehlikesine yol açması. B. Partizanca uygulamalara yol açması. C. Kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalması. D. Hizmetlerin yeknesak bir biçimde yürütülmesi. Doğru yanıt C seçeneğidir. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun. Kolaylaştırılmış soru cevaplar. 1. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna göre dilekçede neler bulunmalıdır? Adı, soyadı, imzası, iş veya ikametgah adresi. 2. İncelenmeyen dilekçeler hangileridir? Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, dilekçede bulunması zorunlu şartlardan herhangi birini taşımayanlar. 3. Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç kaç gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir? 30 gün. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen dilekçelerin dilekçe komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması kaç gün içinde sonuçlandırılır? 60 gün. 5. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi dilekçe komisyonunca gönderilen dilekçeleri kaç gün içinde cevaplandırır? 30 gün. 6. Dilekçe hakkının unsurları nelerdir? Bilgi edinme, denetleme, demokratik katılım. 7. Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda bu makam dilekçeyi ne yapmalıdır? Yetkili idari makama gönderir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verir. 8. Dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun kaç sayılı kanundur? 3071. Devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakkında yönetmelik. Kolaylaştırılmış soru cevaplar. 1. Devlet memurları, amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan hangi durumlardan dolayı şikayet hakkına sahiptirler? İdari eylem ve işlemlerden. 2. Birden fazla devlet memurunun toplu olarak söz veya yazı ile şikayette bulunma hakkı var mıdır? Toplu şikayet yasaktır. 3. Devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakkında yönetmeliğe göre şikayetler söz veya yazı ile nasıl yapılır? En yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. 4. Şikayet hakkında karar verme yetkisi kime aittir? Şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir. 5. Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen amirlere kaç gün içinde intikal ettirirler? 3 gün. 6. Şikayetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar merciğine intikal ettiği tarihi izleyen kaç gün içinde tamamlanması zorunludur? 30 gün. 7. Şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar, yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen kaç gün içinde bir üst merciye itiraz edebilirler? 10 gün. 8. Devlet memurları kurumları ile ilgili hangi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler? Resmi ve şahsi işlerinden. 9. Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi kime aittir? Kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir. 10. Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler, bunları silsile yolu ile birinci yetkili mercilere kaç gün içinde intikal ettirilir? 3 gün. 11. Devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakkında yönetmelik hükümleri kime uygulanır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1. fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan memurlar hakkında uygulanır. Taşınır mal yönetmeliği. Kolaylaştırılmış soru cevaplar. 1. Taşınır mal yönetmeliği kapsamına girmeyen kurumlar hangileridir? TSK, MİT ve EGM. 2. Kurumlarda bu yönetmelikle ilgili işleri yapmakla görevli kişinin unvanı nedir? Taşınır kayıt kontrol yetkilisi. 3. Bu yönetmeliğe göre yapılması gerekli işleri ilçe, il, dış temsilcilikler ve merkez teşkilatlarında yapmakla görevli kişilerin unvanı nedir? Taşınır konsolide görevlisi. 4. Kurumlarda teslim alma, çıkma, değer artışı ve devir işlemlerinde hangi belge düzenlenir? TİF. 5. Kurumda yapılan sayımda fazla çıkan taşınırlara hangi işlem yapılır? TİF, TİF düzenlenerek kayda alınır. 6. Tüketim malzemelerinin ambardan çıkış önceliği nasıldır? İlk giren İlk çıkar. 7. TİF, kayıttan düşme, teklif ve onay tutanağı kaç nüsha düzenlenir? 3 nüsha düzenlenir. 8. Kuruma gelen taşınırın kayda alınma ve muhasebe birimine bildirilme süreleri ne kadardır? 7 gün içinde kayda alınır. 10 gün içinde muhasebe birimine bildirilir. 9. İdarece kullanılmayan taşınırların ihtiyacı olan kuruma bedelsiz devrini yapabilmek için taşınırın kayda girmesinden sonra ne kadar süre geçmelidir? 5 yıl. 10. Kurumda yapılan sayımda önce hangi bölüm sayılır? Ambar. 11. Taşınır yönetim hesabında hangi bilgiler yer alır? Önceki yıldan devreden, yıl içinde giren, yıl içinde çıkan, fazla ve noksan. 12. Taşınır yönetim hesabının harcama birimlerince ilçe taşınır konsolide görevlilerine gönderilmesinde son tarih nedir? Dış temsilcilikler harcama birimleri 30 Ocak ilçeye. İlçe taşınır konsolide görevlisi 15 Şubat ile il taşınır konsolide görevlisi 15 Mart bölgeye. Bölge taşınır konsolide görevlisi 15 Nisan Bakanlık ve Sayıştay'a, bölgeden 15 Mayıs merkeze. 13. Taşınırların numaralandırılmasında sıra nasıldır? Taşınır kodu artı kayıt yılının son iki rakamı artı giriş TİF No. 14. kamu idarelerindeki değişiklikleri Sayıştay'a bildirme süresi ne kadardır? 30 gün. 15. TİF'e sıra numarası nasıl verilir? Her mali yılbaşından itibaren birden başlayarak. Memurların hastalık raporlarını verecek hekim ve sağlık kuralları hakkında yönetmelik. Kolaylaştırılmış soru cevaplar. 1. Yurt dışında görevli memurların hastalık raporları hangi mevzuata göre verilir? Bulunduğu ülkenin mevzuatı. 2. Resmi ve özel hekim bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden hekim veya sağlık kurulu olan bir yere gönderilmemesi halinde sağlık memuru, hemşire ve ebeler kaç güne kadar rapor verebilirler? 7 gün. 3. Sağlık memuru, hemşire ve ebelerin zaruri hallerde verdiği raporlar hangi birime onaylatılmalıdır? İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü'nce veya bu kuruluş tarafından belirlenen bir hekim tarafından. 4. Yurt dışında alınan raporların geçerli sayılabilmesi için raporlar hangi birimce onaylanmalıdır? O ülke mevzuatına uygunluğunun misyon şefince onaylanması zorunludur. 5. Memurlar hastalık izinlerini hangi şartlarda ve kimin onayı ile ikamet ettikleri yerin dışında geçirebilirler? Raporlarında gösterilen tıbbi zorunluluk üzerine merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirinin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile. 6. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan sivil memurlar hastalık izinlerini kimin onayı ile ikamet ettikleri yerin dışında geçirebilirler? Yurtta izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında ise kıdemli askeri ataşenin onayı ile. 7. Yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların, o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için ne yapılmalıdır? Kurumun veya İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü'nün belirleyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir. Resmi yazışma kurulları. Kolaylaştırılmış soru cevaplar. 1. Yazı alanı ne demektir? Yazı kağıdının dört kenarından 2,5 cm içeride kalan alandır. 2. Faksla gönderilen yazılar kaç gün içinde teyit edilmelidir? 5 gün. 3. Resmi yazışmalarda hangi kağıt boyutları kullanılır? A4, parantez içinde 210 x 297, A5, parantez içinde 210 x 140. 4. Yazı tipi ve karakteri nasıl olmalıdır? Times New Roman, 12 karakter. 5. Resmi yazılarda sayfa numarası nereye nasıl yazılır? Sağ alt köşeye, toplam kaç sayfanın kaçıncısı olduğunu gösterir şekilde, parantez içinde 2 × 5. yazılır. 6. Kayıt kaşesi kağıdın neresine basılır? Arka yüzüne. 7. Başlık en çok kaç satır olabilir? En çok 3 satır. 8. Resmi yazılara numara verilirken hangi sıra izlenir? Sayılar arasına hangi işaret konulur? Kod no, dosya no, kayıt no. Parantez içinde tire işareti, eksi, düz çizgi işareti konulur. 9. Tarih yazılırken sayılar arasına hangi işaret konulur? Parantez içinde taksim işareti, slash, tek slash işareti. 10. Birden çok ilgi varsa sıralama nasıl yapılır? Tarih sırasına göre. 11. Resmi yazıların kurumda kalan kısmına en çok kaç kişi paraf atabilir? 5 kişi. 12. Üst ve alt makamlara dağıtımlı yazılan yazılar nasıl bitirilir? Arz ve rica ederim. 13. Resmi yazılarda onay bölümünde sıralama nasıldır? Olur, tarih, imza, ad soyad, unvan. 14. Resmi yazıya evrak numarası neye göre verilir? Dosya planına göre. 15. Resmi yazının gizlilik derecesini kim belirler? Kurumda yetkili makam tarafından. 16. Paraf bölümünde sıralama nasıldır? Tarih, unvan, adın baş harfi soyadı, paraf. 17. Resmi yazı kodlama esasları ve kurumlara e-mail adresi verilmesinde koordinasyonu hangi kurum belirler? Başbakanlık. 18. Resmi yazıyı imzalayan amirin adı ve soyadı nasıl yazılır? Adı küçük, soyadı büyük, unvanı ikinci satıra küçük harfle yazılır. 19. Gizlilik derecesi evrakın neresinde ve nasıl belirtilir? Üst ve alt ortasında, kırmızı ve büyük harflerle. 20. Gizlilik dereceleri sırasıyla nasıldır? Çok gizli, gizli, özel, hizmete özel. 21. Resmi yazının ivedilik durumu nasıl belirtilir? Tarihin üst kısmında kırmızı ve büyük harfle ivedi yazılarak. 22. Gizli yazılar elektronik ortamda nasıl gönderilir? Bir iletinin eki olarak gönderilir. 23. Başlıktaki satırlara hangi bilgiler nasıl yazılır? Birinci satıra TC, ikinci satıra kurum kuruluş adı, büyük harfle, üçüncü satıra ana kurumun adı, küçük harfle yazılır. 24. Resmi yazılarda metnin özeti olan ve birkaç kelime ile özetlenen bölüm hangisidir? Konu. 25. Aslı gibidir onayı evrakın neresine nasıl yapılır? Evrakın uygun bir yerine ve mühürlenir. 26. İvedi ve günlü yazılara cevap vermeyen kurumlara hangi işlem yapılır? Tekit yazısı yazılır. 27. Resmi belgeyi birden çok yetkili imzalarsa sıralama nasıl olur? İki kişi imzalıyorsa üst amir sağa, ikiden fazla amir imzalıyorsa üst amir en sola ve diğerleri sola doğru sıralanır.